Ayrım 35, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 415. Arabacı somurtarak atları kırbaçladı. Onlar da geldikleri yolun su birikintilerine ve tekerlek izlerine girip çıkarak geri dönmeye koyuldular. Çok geçmeden akşamın yaklaştığını haber veren yumuşak bir sis etraflarını sardı. Yanından geçtikleri binalar saç perçemi gibi bir grilik tarafından sarılmışlardı. Yoğun beyaz sis örtüsü arabanın tekerleklerinin gürültüsünü ve atların nal seslerini bile boğmuştu. Hava birdenbire soğudu. Tom da ürpererek pelerinine daha sıkı sarındı. ''Aboli kılıcını kınından hemen çekebilir misin?'' diye sordu. Tom telaşla ona baktı. ''Niçin sordun?'' Böyle demekle beraber eli hemen kılıcın sapındaki mavi safire gitti. ''Aboli ihtiyacın olabilir.'' dedi. ''Ben bu işte bir ihanet seziyorum. O şişko ihtiyor bizi bir amaç uğruna yolumuzdan uzaklaştırdı.'' Tom o arabacının hatasıydı dediyse de Aboli kız kız güldü. ''O iş hata falan değildi Klebe.'' Aboli gözlerini açmıştı şimdi. Kendi kılıcını kınının içinde oynatarak birkaç santim dışarı çekti. Sonra tekrar içeri itti. Uzun bir sessizlikten sonra yine konuştu. ''Artık nehre yaklaştık.'' Tom bunu nasıl bildiğini sormak için ağzını açınca Aboli atik davrandı. ''Suyun nemini hissedebiliyor ve kokusunu duyuyorum.'' Bunları henüz söylemişti ki o dar yoldan çıktılar. Arabacı da taş bir rıhtımın kenarında arabayı durdurdu. Nehrin yüzeyi öyle yoğun bir sisle kaplıydı ki karşı kıyıyı göremiyorlardı. Ortalık hızla kararmaktaydı. Karanlıkla birlikte soğuk bir ön sezi onları kavradı. Tom arabacıya çattı. ''Burada iskele yok.'' ''Şu patikayı izleyin.'' Adam kırbacı ile ilerisini işaret etti. ''200 adım kadar ötede.'' ''O kadar yakınsa bizi oraya götür.'' Tom iyiden iyiye şüphelenmişti şimdi. ''Araba o patikaya göre fazla geniş. Yoldan gitmek de uzun sürer. Ama yürüyerek gitmeniz bir dakika bile sürmez.'' Aboli Tom'un koluna dokundu. ''Dediğini yapalım. Bu eğer bir tuzaksa açıkta kendimizi daha iyi savunabiliriz.'' Çamurlu patikaya ayak bastıklarında arabacı onlara yılışık yılışık sırıttı. ''Bir beyefendi yorgunluğuma karşılık beni 6 pence ödüllendirirdi.'' ''Tom, ben bir beyefendi değilim. Sen ise bizim için yorulmadın.'' dedi. ''Bir dahaki sefere emirleri dinler, bizi doğru yoldan getirirsin.'' Arabacı kamçısını öfkeyle şaklatınca araba gümbürdeyerek uzaklaştı. Tom en sonunda derin bir soluk aldı. Hava soğuk ve rutubetliydi. Nehrin kokusu da sularına dökülen kanalizasyon atıkları yüzünden insanın burnunun direğini kırıyordu. Sis tıpkı bir perde gibi açılıp kapanıyor, insanın gözünü aldatıyordu. Nehrin kenarındaki yol karşılarındaydı. Sollarında suyun kıyısına kadar 2 kulaçlık bir eğim vardı. Sağları ise çıplak bir tuğla duvardı. ''Aboli sağdan yürü.'' diye mırıldandı. ''Ben suyun kenarında olacağım.'' Tom onun kınını sağ kalçasına geçirdiğini gördü. Sol elle dövüşürse, ki bunu yapabilirdi, birbirlerinin kılıç kollarına engel olabilirlerdi. ''Patikanın ortasında dur.'' diye seslendi Tom'a. Omuz omuza nehrin kenarındaki yola çıktılar. Pelerinlerini çenelerine dek kapamışlardı. Ama gerekirse onları omuzlarından atıp kılıçlı kollarını ortaya çıkarabilirlerdi. Sessizlik ve giderek koyulan karanlık onları kavramış bastırıyordu. İlerideki sisin içinde hafif bir ışık vardı. Sadece taş iskelenin kenarını aydınlatmaya yeterli minik bir parıltı. Oraya iyice yaklaştıkları sırada Tom bunun bir tek panjursuz fener olduğunu gördü. Delikanlı daha da yakına gelince fenerin ışığı sayesinde iskelenin taş basamaklarını tanıdı. Yalnız Aboli'nin duyabileceği kadar hafif bir sesle ''Doğru yerdeyiz. Bak bir feribot bizi bekliyor, kayıkçı da yanında.'' Kayıkçı iskelenin başında uzun boylu bir karaltı olarak duruyordu. Geniş kenarlı bir şapka yüzünü gizliyor, pelerininin yakası da ağzını örtüyordu. Teknesi iskelenin taşlarına geçirilmiş demir halkalardan birine bağlıydı. Fenerini üst basamağa bırakmıştı. Uzun gölgesi arkasındaki iskelenin taşlarının üstüne düşüyordu. Tom durakladı. ''Bu hoşuma gitmedi.'' dedi. ''Karşımızda sanki bir sahne dekoru var. Bir aktör de konuşma sırasının gelmesini bekliyor.'' Gizlenmiş birilerinin söylediklerini anlayamaması için Arapça konuşmuştu. Ekledi. ''Kayıkçı niçin bizim geleceğimizi bilmiş gibi bekliyor?'' ''Aboli yavaş ol Klebe'' diye onu uyardı. ''Kayıkçıyı bırak. Asıl tehlike o değil. Etrafta başkaları da vardır.'' Tek başına duran karaltıya doğru yürürlerken gözleri etraflarını saran gölgelerin üstünde dolaşıyordu. Karanlığın içinden birdenbire bir başka silüet çıkarak yollarının üstünde durdu. bir kılıcın erişebileceği mesafenin hemen dışındaydı. Karaltı başındaki kukuletayı arkaya atınca loşlukta parıldayan gür sarı buklelerle kaplı bir baş ortaya çıktı. ''İyi geceler beyler.'' Kadının sesi boğuk ve çekiciydi ama Tom yanaklarındaki itici kırmızı boyaları ve loşlukta bir cesedin ağzına benzeyen kalın dudaklarındaki yapay kızıllığı fark etti. ''Bir şiline ikinize de cenneti yaşatırım.'' Kadın onları patikanın dar bir yerinde durmak zorunda bırakmıştı. Kalçalarını kıvırarak Tom'a sözle şehvetle bakıyordu. ''Arkana dikkat.'' Aboli bu sözleri Arapça fısıldamıştı. Delikanlı parke taşlarının üstünde hafif ayak seslerini duydu. Yaşlı zenci daha Tom arkasına dönmeden, ''Ben onun çaresine bakarım, sen fahişeye dikkat et. Çünkü bana öyle geliyor ki etekliğinin altında kusursuz hayaları var.'' diye onu uyardı. Tom, ''İkimiz için altı pens hayatım.'' diyerek kadına yaklaştı ve onu kılıcının menziline soktu. O sırada Aboli'nin hızla döndüğünü duydu ama fahişeden gözünü ayırmadı. Aboli gerideki karanlığın içinden kendilerine sokulan adamlardan ilkine doğru kusursuz bir hamle yaptı. O kadar hızlı hareket etmişti ki hasmı hamleye karşı koymadan kılıcın ucu kaburgaların arasından vücuduna girdi ve böbreklerinin hizasından dışarı çıktı. Adam haykırdı. Aboli adamın vücuduna gömülü kılıçla sol kolunun kuvvetinden yararlanarak kurbanını arkasındaki adamın üstüne fırlattı. Kılıcı adamın karnından dışarı kayarken saldırganlar da birbirlerine sarılarak arkaya sendelediler. Yaralı hala uluyordu. Çıkardığı ses gecenin karanlığında tüyler ürperticiydi. Aynı zamanda arkadaşının kılıçlı kolunu engelliyordu. Aboli'nin bundan sonraki hamlesi öndeki adamın omzunu aşarak arkadakinin yüzünün ortasına rastladı. Ağzının ortasına darbeyi yiyen adam elinden silahını düşürerek her iki eliyle yüzünü örttü. Siyah renkli koyu bir kan parmaklarının arasından fışkırmaya başlamıştı. Geri geri giderek rıhtımın kenarından aşağı düştü. Aynı anda aşağıda bulunan karanlık sulara çarpıp battığı duyuldu. Öbür adam midesini tutarak dizlerinin üstüne düştü ve yüzüstü devrildi. Aboli Tom'a yardım etmek için hızla döndüyse de çok geç kalmıştı. Fahişe pelerininin altından bir kılıç çekmişti. Tom'un üzerine atlarken peruğu düştü ve saçları kırpılmış kafasıyla kaba, erkeksi yüz çizgileri meydana çıktı. Tom hazırdı, hamlesini karşılamak için öne fırladı. Katil şaşaladı. Bu kadar hızlı bir karşılık beklemediğinden kendini korumak için önlem alamamıştı. Tom havaya zıpladı ve darbeyi durduracak bir kemiğin bulunmadığı boynun dibine hedef aldı. Kılıcının ucu adamın solunum borusunu ve boynun büyük atar damarlarını delip geçerek omurgaya tosladı. Delikanlı kılıcını çekerek bu kez 1-2 santim daha aşağıya sapladı. Çelik bu kez iki omurun arasındaki eklemi buldu ve yarıp geçti. Fahişe gık demeden yere yığılıp eteklerinin altındaki zayıf kıllı bacaklarını meydana çıkarırken Aboli, ''Bu işi öğreniyorsun Klebe, ama daha işimiz bitmedi. Başkaları da olacak.'' diye tısladı. Karaltılar et kokusu almış köpekler gibi karanlık kapı aralıklarından çıktılar. Tom onları sayma zahmetine girmedi ama kalabalıktılar. Aboli arka arkaya verelim dedi ve kılıcı kuvvetli yanına geçirdi. Daha önce onlara kapan gibi gözüken patikanın darlığı şimdi onlar için bir savunma hattı oluşturmuştu. Bir yanlarını nehir, öbür yanlarını ise 3 katlı bir evin penceresiz duvarı koruyordu. Tom daha pek çok saldırganın patikanın iki ucundan üzerlerine gelmekte olduğunu tahmin ediyordu. Ama bir defada yalnız bir kişiye saldırabilirlerdi. Delikanlının üzerine doğru gelen bundan sonraki adamın elinde demir uçlu bir sopa vardı. Bunu Tom'un kafasına doğru savururken silahı kullanmakta usta olduğu belli oldu. Tom Aboli'nin Highfield'da onu bu silahla da çalıştırmış olmasına şükretti. Uzun ve ağır sopanın altına bir dalış yaptı. Neptün kılıcını bu kadar şiddetli bir hamleyi karşılamak için tehlikeye atmaya cesaret edememişti. Ama başını hedef alacağını bildiği bundan sonraki hamleye hazırdı. Aboli'nin geniş sırtı onunkine dayalı olduğundan gerileyemiyordu. Sopanın 2 metreye yaklaşan uzunluğu saldırganı ta ki demir ucu saplayana dek kılıcın menzilinin dışında tutacaktı. Keskin demir uç ok gibi Tom'un kafasına yaklaştı. Fakat delikanlı son anda başını yana attığından demir uç yanağının kenarından geçti. Tom aynı anda tahta sopayı yakaladı ve adamı kılıcının üzerine çekti. Çelik havada vınlayarak adamın boynunu tam çenesinin altından yarıverdi. Açık kalan solunum borusundaki havada canı yanan bir domuz yavrusunun ciyaklamasını hatırlatan bir sesle dışarı fışkırdı. Ölmek üzere olan adam kendi etrafında sendeleyerek dönerken arkasındaki arkadaşı bu korkunç manzaraya baka kalmıştı. Adam öylesine büyülenmişti ki Tom'un bundan sonraki hamlesini karşılamakta gecikti. Delikanlı bir kez daha boynun dibine hedef alarak havaya sıçrayınca hasmı bu kez kendini yana attı, kılıcın ucu da omuzuna saplandı. Elindeki silah parmaklarının arasından kurtuldu ve taşların üstüne takırdayarak düştü. Adam yarasını avuçlayarak "Aman Tanrım, beni öldürdü!" diye bağırdı ve döneyim derken arkasından gelen adamlara çarptı. Katiller o kadar sıkı bir yumak oluşturmuşlardı ki Tom'un belli bir hedef seçmesi mümkün olmadı. Neptün'ü 3 kez sapladı ve her saplayışın arkasından ıstırap dolu bir feryat kulağına geldi. Adamlardan biri arkaya giderek patikanın kenarından aşağı uçtu ve köpükler saçarak aşağıdaki suya çarptı. Öbürleri yaralarını tutup geri gittiler. Yüzleri donuklaşan ışıkla pis bir gri renge bürünmüştü. Tom arkasında sesler duydu. Birisi acı acı inliyor, bir başkası da duyduğu ıstıraba dayanamayıp hıçkırıyordu. Üçüncü yaralı bacağı kırılmış bir at gibi yerde çırpınıyor ve çifteler atıyordu. Tom kendisine karşı duran adamlardan gözlerini ayırmaya cesaret edemiyordu. Ama Aboli'nin hala arkasını koruduğundan emin olması gerekiyordu. "Aboli, vuruldun mu yoksa?" diye yavaşça sordu. Hemen arkasında küçümsemeyle dolu boğuk bir ses duydu. "Bunlar dövüşçü değil maymun. Kanlarıyla kılıcımı pisletiyorlar." "O kadar titiz olma dostum. Daha kaç kişi var acaba?" Aboli'nin kılıcının ulaşabileceği uzaklığın dışında küçük bir grup vardı. Zenci onlara baktıktan sonra başını arkaya atarak öyle korkunç bir nara attı ki Tom bile şaşırdı. Elinde olmadan bakmak için başını arkaya çevirdi. Aboli'nin ağzı kocaman bir kırmızı mağaraya benziyor, dövmeli yüzü vahşi bir hayvan maskesini andırıyordu. Kopardığı feryat büyük bir erkek maymunun böğürmesi, kulaklarda şok etkisi yapan, duyguları körelten bir sesti. Bağırışın yankıları karanlık nehrin karşı yakasına dek yankılanırken ödündeki adamlar karanlığın içine kaçışıyorlardı. Aynı panik Tom'un karşısındakileri de kavramıştı. Onlar da dönüp kaçmaya başladılar. İkisi yaralandıkları için topallıyordu. Ama sonunda bir yan sokağa ulaştılar. Koşan ayak sesleri de sisin sessizliğinin içinde hafifleyip kaybolmakta gecikmedi. "Korkarım bekçiler de seni duymuştur." Tom eğildi ve kılıcındaki kanları ölü fahişinin etekliğine sildi. "Neredeyse gelirler." Aboli o korkunç feryattan sonra kulağı yumuşak gelen bir sesle "Öyleyse gidelim" diye onayladı. Yere yığılı vücutların üzerinden atlayarak basamakların başına koştular. Aboli feribotun bağlı olduğu yere yönelirken Tom da kayıkçıya yaklaştı. "Tekneni kiralamak için bir altın yine veririm" diye vaat etti. Adama 10 adım kadar yaklaşmıştı ki kayıkçı birden pelerinini açıp altına gizlemiş olduğu tabancayı kaldırdı. Tom bunun çift namlulu olduğunu gördü. Namluların ağzı bir çift karanlık göz çukuruna benziyordu. Delikanlı ölümün bu donuk gözlerine bakarken saniyeler sanki donmuştu. Her şey gerçek dışı bir nitelik kazanmıştı. Tom'un her duyusu daha da keskinleştiği halde hareketleri sanki yapışkan bir çamurun içinde yürümeye çalışırmış gibi zorlaşmıştı. Tüfeğin her iki horozunun ateşi hazır hale getirildiğini gördü. Geniş şapkanın altından karanlık bir göz namluların üzerinden Tom'a ateş saçıyordu. Soluk bir işaret parmağı da tetiği çekmek üzereydi. Tom kendini yana atmaya çalıştıysa da bacakları ona çok ağır itaat ediyordu. Kayıkçının tabancası kulakları sağır edici bir sesle patladı. Mavi bir barut dumanı aralarındaki havayı doldurmuştu. Aynı anda Tom sert bir darbe yemiş gibi arkaya savruldu. Taşların üstünde sırt üstü yığılıp kaldı. Vuruldum diye şaşkınlıkla düşündü. Göğsünde hissizlikle karışık bir ağırlık vardı. Bundan sonraki düşüncesi belki de öldürüldüm oldu ve buna kızdı. Ona ateş atan adama öfkeyle baktı. Tabancanın bir kez daha üzerine çevrildiğini gördüğünde Neptün kılıcı hala sağ elindeydi. "Öldürüldüysem artık kılıç tutan kolumu kımıldatamam" diye düşündü. Ne var ki bu düşünce gücünün ve kararlılığının her damlasını sağ koluna dökmesine yardımcı oldu. Kolunun gücünden hiçbir şey kaybetmemiş olmasına kendisi de şaşarak kılıcı tıpkı bir mızrak gibi fırlattı. Onun hiç titremeden uçuşunu izledi. Değerli taşlarla bezeli metal uçarken sanki altın renkli kıvılcımlar saçıyordu. Kayıkçının pelerininin önü açılmış, göğsünü açığa çıkarmıştı. Üstünde sadece boynunda bağcıkla büzülmüş siyah ipekliden bir gömlek vardı. Tabancanın ikinci namlusu ateşlenmeden önce çelik havaya kalkmış tabancalı kolun altına saplandı. Tom pırıl pırıl çeliğin bütün uzunluğunun adamın göğsünün içinde kayboluşunu seyretti. Kalbi bıçak tarafından yarılmış olan kayıkçı ölümcül bir spazmın pençesinde dimdik duruyordu. Derken arkaya doğru sallandı ve cilalı siyah deri çizmelerin içindeki bacakları altında bükülüverdi. Arkaya devrilerek kıvranmaya başladı. Ancak bu pek kısa sürdü ve hareketleri kesildi. Tom bir dirseğinin üstünde doğrulunca Aboli'nin basamakları koşa koşa çıktığını gördü. ''Klebe, vuruldun mu yoksa?'' ''Bilmiyorum, hiçbir şey hissetmiyorum.'' Aboli pelerininin katlarını yana iterek delikanlının gömleğinin kumaşını yırttı. Bunun altındaki diri genç eti eliyle yoklaması üzerine Tom, ''Tanrım, yavaş, eğer daha ölmediysem sen çaresine bakacaksın galiba.'' diye inledi. Aboli üst basamakta hala yanmakta olan feneri yakaladı ve panjurunu sonuna dek açtı. Hüzmeyi Tom'un çıplak göğsünün üstüne çevirdi. Kan vardı hem de çok fazla. ''Sağ yanın aşağılarında'' dedi. ''Kalp değil ama akciğer olabilir.'' Işığı Tom'un gözlerinin içine tuttu ve göz bebeklerinin küçülmesini seyretti. ''Güzel'' dedi, ''şimdi de öksür.'' Tom denileni yaptı ve elinin tersiyle ağzını sildi. Kirlenmemiş eline bakarak, ''Kan yok'' dedi. ''Aboli, senin tanrına da benimkilere de çok şükür, Klebe'' dedi. Tom'u arkaya iterek, ''Şimdi canın yanacak'' diye ekledi. ''İstersen bağırabilirsin ama merminin yolunu izlemek zorundayım.'' Yaranın ağzını buldu ve Tom kendini daha toparlayamadan uzun ve kalın parmağını dibine dek içine gömdü. Tom sırtını kastı ve kaba kuvvetle kızlığı bozulan bir bakire gibi ciyak ciyak bağırdı. Mermi bir kaburgaya çarpıp geçmiş, Aboli kanlı parmağını yaranın içinden çekti. Göğüs boşluğuna girmemiş. Sıcak kandan yapış yapış olmuş elini Tom'un göğsünün yanında koltuğunun altında gezdirdi ve kürek kemiğine yakın yumruğu hissetti. Kemikle derinin arasına yerleşmiş. Onu sonra kesip çıkarırız. O sırada rıhtıma inen karanlık patikanın başından bir bağırış duyunca dövmeli başını kaldırdı. Ses katı bir otorite yansıtıyordu. ''Kral adına teslim olun alçaklar!'' Aboli bekçi dedi. ''Bizi burada ölülerle birlikte yakalamamalılar.'' Tom'u çekip ayağa kaldırdı. ''Gel tekneye binmene yardım edeyim.'' Yaralı yanını zorlamamak için iki büklüm yürüyen Tom, kayıkçının yattığı yere kadar sendeledi. Çizmesini ölünün göğsüne dayayarak pırıl pırıl kılıcı çıkardı. Dönüp merdiveni ineceği sırada garip bir dürtünün etkisiyle kılıcın ucunu kullanarak cesedin başındaki geniş kenarlı şapkayı yere düşürdü. Nübyalılara özgü koyu siyah saçlarla çevrili esmer ve yakışıklı yüze baka kalmıştı. Artık gevşemiş olan ağzın zalim ifadesi kalmamıştı. Hiçbir şey göremeyen gözler ise gece göğüne anlamsız şekilde bakıyordu. Tom Billy diye fısıldadı. Ölmüş olan ağabeyinin yüzüne dehşet içinde bakıyordu. İlk kez bacakları onu taşıyamadı. Billy, seni öldürdüm diye soludu. Bu bir cinayet değildi. Aboli'nin kolu omuzlarına sarıldı. Ama bekçi eğer bizi burada yakalarsa cinayet olabilir. Aboli Tom'u adeta havalandırarak merdiveni indirdi. Onu feribotun içine itip kendi de yanına atladı. Taş rıhtımdaki halkaya onları bağlayan halatı kılıcının bir tek darbesiyle kesti ve küreklere sarıldı. Tekne hızla ileri fırladı. Sahilden gelen bir ses, ''Durun, teslim olun!'' diye bağırdı. Sesin içinde koşan adımlar ve daha başka adamların sesi duyuluyordu. ''Durun yoksa ateş ederim, ben kralın bekçisiyim.'' Aboli homurdanarak her iki küreye de var gücüyle asılmıştı. Çok geçmeden sis bulutları onları yuttu. Rıhtımın kara taşları fırıldak gibi dönen gümüş renkli bulutların arasında gözden silindi. Ardından bir alay bozan tüfeğinin patlaması ve sisi delip geçen saçmaların vızıltısı duyuldu. Saçmalar etraflarında nehrin yüzeyine dolu gibi düşüyordu. Birkaçı da teknenin tahta bölümüne çarptı. Tom yaralı yanını tutarak teknenin dibine büzülmüştü. Aboli durmadan kürek çekiyor, kıyıdan gitgide uzaklaşıyordu. Bekçinin sesi arkalarında duyulmaz olunca kürekleri bıraktı. Tom, ''Ne olur üstüme işeme, o kara yılanı pantolonunun içinde tut.'' diye Aboli'nin yaralara ilk yardım biçimini alaya aldı. Aboli gömleğinden uzun bir parça yırtarken sırıtıyordu. ''Bir düşmanın yanına yürüyüp ona para teklif etmek ne akıl?'' Tom'u taklit etti. ''Tekneni kiralamak için bir altın gine veririm.'' Adam kıkırdadı. ''Altın ginenin karşılığını aldın işte.'' Aboli konuşurken bir yandan da kumaş parçasını pet gibi katlayıp kurşun yarasının üstüne koymuştu. ''Tom'a onu burada tut.'' dedi. ''Kanamayı durdurmak için iyice bastır.'' Bundan sonra yine küreklere asıldı. ''Gel git bizden yana. Gece yarısından önce Eel Pie'de olacağız.'' Bir saat kadar konuşmadan sesin içinde yol aldılar. Aboli karanlık nehirde vakit gündüzmüş gibi yolunu buluyordu. Tom en sonunda konuştu. ''O benim kardeşimdi Aboli.'' Son nefesine kadar senin düşmanındı. Babama ölüm döşeğinde yemin etmiştim. Hayatını bir kere bağışladın. Babana ettiğin tüm yeminlere sadık kalmış sayılırsın. Kıyamet gününde kardeşimin ölümünün hesabını vereceğim. Oraya kadar daha çok zaman var. Aboli hiç aksatmadan kürek çekiyordu. Evet, o zamana kadar bekleyelim. Tanrın bir putperestin tanıklığına itiraz etmezse senin lehine ifade veririm. Yaran ne alemde? Kanama durdu ama acıyor. Bu iyi. Bir yara eğer acımazsa öldün demektir. Yine sustular. Bir süre sonra Tom nehrin kıyısındaki bir kilisenin saatinin 8'i çaldığını duydu. Doğrulunca yarasının acısından yüzüne ekşitti. Nicholas Charles bizi nerede bulacağını bildirmek için Billy'ye haber uçurmuş olmalı dedi yavaşça. Görüşmemizin orta yerinde birden odadan çıktı. Uzun bir süre gelmediğine göre Billy'ye bir mesaj yollamaya bol bol zaman bulmuştur. Tabii, sonra da ağabeyini arkadaşlarıyla birlikte bizi rıhtımda karşılaması için zaman kazandırmak amacıyla arabacıya bizi dolaştırttı. Charles bizi cinayetle suçlayacak, yargıçlar da bizi tutuklatmak için adamlarını yollayacaktır. Charles'ın bize karşı bir sürü tanık çıkaracağından şüphem yok. Rıhtımdaki bekçiler de herhalde yüzümüzü görmüştür. Bizi yakalarlarsa sonumuz dar ağacıdır. Bu sözlerdeki hakikat payına Aboli bile itiraz edemezdi. Tom devam etti. Child Swallow'ı istiyor. Bizi bulabileceği yeri bu yüzden Billy'ye iletti. İhtiyar domuzun pazarlığımızla yetineceğini zannetmiştim. Ama o hepsini istiyordu. Hem yükü hem de gemiyi. Aboli de aynı fikirdeydi. O hem şişko hem de açgözlü. Child bizi nerede bulacağını biliyor. Swallow'un Eel Pie'da demirli olduğunu ona söylemiştim. Bunda suçun yok, bilemezdin. Tom yarasının gitgide artan ağrısıyla savaşıyordu. Billy ülkenin lordlarından biriydi. Güçlü dostları olan önemli bir adamdı. Bulldog köpekleri gibi peşimize düşeceklerdir. Dünyada bırakmazlar bizi. Aboli bir homurtuyla yanıt verdi ama küreklerin ritmini bozmadı. Tom hemen bu gece yola çıkmalıyız dedi kararlı bir tavırla. Sabaha kadar beklemeyi göze alamayız. Aboli yapılması gerekeni en sonunda sen de anladın diye alaycı bir tavırla onu övdü. Tom oturağa iyice yerleşti. Karar artık verildiğine göre keyfine bakabilirdi. Delikanlı arada sırada uyukluyor ama ağrıları onu sürekli uyandırıyordu. Gece yarısına bir saat kala küreklerin çekişinde bir değişiklik hissederek uyandı. Başını kaldırınca da Swallow'un zarif çizgilerinin ileride sisin içinden çıktığını gördü. Kolon birinde bir fener göze çarpıyordu. Demir vardiyacısının karanlık silüeti küpeşlerin arkasında belirerek ''Kim oradaki?'' diye kimlik sordu. Tom, Swallow diye beklenen yanıtı verince şalapada bir hareket oldu. Gemiye yanaştıklarında eller Tom'u yukarı çekmek için uzandı. Kanı görüp Tom'un yarasının nedenini ve derecesini öğrenince Ned Tyler, ''Bir cerrah çağırmalıyız.'' diye atıldı. Tom, ''Hayır, peşimizdeler.'' diye onu durdurdu. ''Bir saat içinde hareket etmeliyiz. Sular çekilirken nehrin aşağılarına doğru yol almalıyız.'' Ned onu uyardı. ''Aşağıdaki çalışmalar daha tamamlanmadı.'' ''Orasını bilmem.'' dedi Tom. ''Onarımı tamamlamak için güney kıyısında emin bir liman bulacağız. Plymouth'tan yararlanamayız. Eve fazla yakın orası. Bizi ilk orada ararlar. Doktor Reynolds, White adasında Cowes'da yaşıyor. Ana karanın açığındadır. Mahkeme görevlileri bizi orada hemen aramazlar. İhtiyacımız olan adamlara bizimle orada buluşmalar için haber yollayabilir. Bu arada eksiklerimizi de tamamlarız.'' Delikanlı zorlukla ayağa kalktı. ''Luke Jarvis nerede?'' Ned, karada karısı ve piçleriyle beraber diye yanıt verdi. Onu çağırtın. Luke uyku sersemi haliyle gemiye gelmekte gecikmedi. Tom olanları kısaca anlattı. Yükü nasıl Charles'a kaptırdığını ve hemen nehrin aşağılara doğru yola çıkmanın aciliyetini. Sana Swallow'la yükünden bir pay borçlu olduğumu biliyorum ama borcumu hemen ödeyemeyeceğim dedi. Sana bir borç senedi vereceğim. Bir daha İngiltere'ye dönemeyebilirim ama elime para geçince sana yollarım. Hayır, Tom olanları anlatırken Luke tamamen uyanmıştı. Bu kadar büyük bir miktar söz konusu olunca size güvenemem dedi. Sesi sertleşmişti. Tom söyleyecek söz bulamayarak ona baka kalmışken Luke birden kurnazca sırıttı. Alacağımı korumak için sizlerle gelmek zorundayım. Tom anlamıyorsun diye sert sert söylendi. Ben Afrika'ya gidiyorum. Luke o Hindistan cevizlerinden birini tatmayı hep istemişimdir dedi. Torbamı getirmem bir dakika bile sürmez kaptan. Ben dönmeden sakın demir almayın. Tom aşağıya tamamlanmamış kamaraya inmeyi reddettiğinden Aboli onun için güverteye bir döşek koydu. Sisten korunması için de üzerine katranlı bir muşamba gerdi. 10 dakika sonra Ned yanına geldi. ''Yola çıkmaya hazırım kaptan.'' Tom, ''Luke Jarvis nerede?'' diye sordu. ''Her an dönmesi gerekir.'' diyen Ned birden durakladı. Bir feryat gecenin sessizliğini yırtmıştı. Müthiş bir acının pençesindeki bir kadının feryadıydı bu. Gemidekiler panik halinde silahlarını ellerine attıkları sırada iki karaltının tahta iskeleden Svallov'a doğru koştukları görüldü. ''Alf Wilson gelen Luke'' dedi. ''Arkasındaki de hanımı. Bir an önce hareket etsek iyi olur. Kadın hepimizin başına dert olabilir.'' Luke iskeleyi ortalamıştı ki palamarları hemen çözün diye bağırdı. Dişi şeytan peşimde. Palamarları çözerek kandilisalara koştular. Svallov iskeleden ayrılmaya başlamıştı. Luke son birkaç metreyi koşarken karısı neredeyse ona yetişmek üzereydi. Kadın öfkeyle ciyaklıyor ve kocasına elindeki koca sopayı sallıyordu. Luke iskeleyle geminin arasındaki açıklığı zıplayarak açtı. Kadın bağırıyordu. ''Luke Jarvis geriye dön!'' ''Karnımdan fırlattığın piçlerle beni beslenmek ve giyinmek için 5 parasız bırakıp gitmeyeceksin. Afrika'ya koşup o kara tenli vahşi fahişeleri düzmeyeceksin.'' ''Hoşça kal güvercinim.'' Luke Jarvis aralarında 5-6 metre bulunmasından cesaretlenerek ayağa kalktı ve kadına eliyle bir öpücük gönderdi. ''Seni 3 ya da 4 yıl sonra belki daha da geç bir tarihte tekrar görürüm.'' Kadının birden tavrı değişti. ''Ben de olacağım. Masum bebeklerim ne olacak?'' diye sızlanmaya başladı. ''Sen de acımanın zerresi yok mu?'' Konuşmasının bu kısmında yine ciyaklamaya başladı. Luke, ''Raven'ı sat'' diye ona seslendi. ''Getireceği para seninle piçlerini 20 yıl yaşatmaya yeter.'' ''Senin dönmeni beklemeyeceğim, Luke Jarvis.'' Kadının ses tonu yine değişti. ''Yatağımda senin yerini almaya can atan erkek çok.'' ''Hepsi de cesur adamlarmış.'' Luke kıyıya başlığını salladı. ''Onlar sana benden daha fazla yakışırlar, tatlı gülüm.''
35. ayrımın sonu. Sayfa 426.